Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 6. ayrım. Sayfa no 55. Hazreti Hüseyin Efendimizin acısı içime öyle oturdu ki o gün bugündür soğuk su içemem. Sonraki yıllarda kitaplardan okumuştum. Hazreti Hüseyin Efendimizin başını kesen Gaddar Mişr denen hayırsız adam susuzluk çekmiş, desti desti su içmiş, kanmamış, hala susuzluktan yanıyormuş. Suları içe içe çatlayarak ölmüş. Efendim, ismini taşıdığım o güzel efendimizin ismini kim vermiş? Hazreti Hüseyin'in ismini Peygamber Efendimiz koymuştu. Hazreti Hüseyin'in doğduğu zaman Cebrail Aleyhisselam gelerek, "Ya Muhammed, Rabbin sana selam söylüyor. Oğluna şu Harun'un oğlunun ismini koy," diyor. Ve Peygamber Efendimiz, "Ey Cebrail, Harun'un oğlunun ismi nedir?" diye soruyor. Cebrail, "Şebir," cevabını veriyor. Peygamberimiz, "Benim dilim Arapça," buyurunca Cebrail, "Öyleyse bunun Arapça karşılığı olan Hüseyin ismini koy," diyor. Hazreti Hüseyin, Hazreti Peygamberimize çok benziyordu. Hazreti Ali, Hasan Resulullah'a göğsünden başına kadar olan kısmında, Hüseyin de bundan aşağı olan kısmında çok benzer demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e son derece düşkün olup onları çok severdi. Onların hakkında, "Allah'ım, ben bunları seviyorum, sen de sev. Hasan ve Hüseyin benim dünyada kokladığım iki cennet çiçeğimdir. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiştir. Onlara kin tutan da bana kin tutmuştur," buyurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gönüllerince oynayıp eğlenmeleri için onlara eşlik eder, bir çocuk gibi onlarla birlikte oyunlar oynardı. Hazreti Hüseyin Resulullah'tan deve olmalarını istediklerinde hemen yere eğilir ve onları mübarek sırtına alırlardı. Arkasından da "Bundan güzel deve olabilir mi?" buyururlardı. Peygamber Efendimiz bir gün cenazelerin konulduğu yerde oturuyordu. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin güreşmeye başladılar. Peygamber Efendimiz gülerek, "Ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin'i," diyerek Hazreti Hasan'ı kayırınca Hazreti Ali, "Ya Resulullah, sen Hüseyin'i kayırmalı değil miydin? Hasan daha büyüktür," dedi. Peygamberimiz, "Baksana, Cebrail de Hüseyin'e, ha gayret Hüseyin, göreyim seni," diyor, buyurdu. "Bundan sonra ben de soğuk su içmem. Müsaade ederseniz terinizi mendilim ile sileyim." "Sağ ol Hüseyin'im. Terimiz aksın ki çöl gülünü boncuk boncuk hatırlayalım. Hadi şimdi usul usul dergahımıza geçelim. Bizi bekleyenler vardır." Sertacımı kaybediyorum. Hazreti Muhammed'in yolu aşk yoludur. Biz aşkın çocuğuyuz. Aşk da bizim anamızdır. Benim yakınım aşktan doğandır. Bundan daha güzel soy sop olabilir mi? Hayatımın sertacı babam, sevdası Seyyid Burhanettin ve sevdası Şems'tir. Ramazan'ın 5. günüydü. Sert bir kış yaşıyordu Konya. Babam ateşbazı yollayarak beni ders görmekte olduğum medreseden çağırdı. Dergaha alelacele koştum. İçimde sabahtan bu yana varlığını hissettiren ve sebebini bilmediğim sıkıntı daha da fazlalaşmıştı. Babamın başına bir şey mi geldi diye sormama rağmen ateşbaz önce suskun kaldı, sonra rahatsızlandı aniden. "Yatağına yatırdık," diye cevap verdi. Odasına girdiğimde omuzlarında ve dizlerinde kalın şallar, bir de minderi kendine destek almış yatağın içinde oturuyordu. Yüzü solmuş ve ard arda boğazı yırtılırcasına öksürüyordu. Parmaklarının derisi sanki pamuklu eldivenmişçesine gevşekti. Bir defteri dizlerinin üzerinde tutuyordu. "Gözlerim benimkilerden daha iyi. Bu hesapları bir gözden geçiriver." Söyledi gibi yaptım. Bitirdiğimde, "Hiç borç kaldı mı?" "Hesabı inceledim. Dergah için yapılan harcamalardan dolayı hiçbir esnafa borcumuz kalmamış. Dervişlerin ailelerine iaşeleri ve bağışları dağıtılmış. Bütün borçlar ödenmiş. Dergaha yapılan yardımlar kaydedilmiş." "Elhamdülillah. Yüküm hafiflemiş," diyerek başını salladı ve ellerini uzattı. Defteri geri uzattım. "Bana Kur'an'ımı getir." Raftan Kur'an'ı alıp ceylan derisi kılıfından çıkarttım. Titreyen elleriyle kutsi kitabı alıp öptü. Baha Veled Kur'an'ı açmak için hiçbir harekette bulunmadı. İçindekileri okumasına gerek yoktu. O bir hafızdı. bütün Kur'an'ı ezbere biliyordu. Kelimeler kalbine yazılıydı. Olduğum yerden yüzünü süzüyordum. Sedirdeki yatağında devrin kutbu, güzel insanı endişeyle seyrediyordum. Ramazan boyunca hasta olmasına rağmen oruç tutmaksa ısrar etmiş ve şimdi neredeyse dua bile edemeyecek kadar güçsüz bir hale gelmişti. İnanması güçtü ama bundan birkaç ay önce Baha Veled hayat doluydu. İnancı damarlarını ve kemiklerini dolduruyor, sakalına doğru damlıyordu. Camide cemaat karşısında konuşurken kanatlanıp uçacak bir kartala benziyor, sesi duvarlardan ve avludan yayılıp akıyordu. O alimlerin sultanıydı. Şimdi ise asil başı kendisini taşıyamayacak kadar güçsüz boynunun üzerinde sallanıyordu. İri gözleri kısıklaşmıştı. Ramazan bayramından önce göçmüş olacağım. Beni defnedecek ve yerime sen geçeceksin, derken yorgun gözlerindeki gururu ve huzuru okudum. Babamın söylediklerine karşı çıkmamak için dudaklarımı ısırdım. Nasıl ölebilirdi ki? Bu sadece ilkbahar güneşiyle yok olacak geçici bir zayıflık, bir kış hastalığıydı. Bu sarsılan kafa kendini toparlayacak, zayıflamış kasları düzenli alınan gıdayla tekrar güçlenecekti. Bedenen küçülmüş olsa da onun ruhu hala o azametli adamın ruhuydu. Bu kadar muazzam bir şey nasıl bir hiçe dönüşebilirdi ki? Oda soğumuştu. Ocağın önüne geldim, eğildim ve alevlere üfleyerek zayıf ateşi canlandırmaya çalıştım. Hırkamı çıkarıp omzuna sardım. Daha sonra yatağın ucuna oturup elini ellerimin arasına aldım. Sanki tekrar hayatiyet kazandırabilirmişçesine ovuşturdum. Üzülme babacığım, iyileşeceksin. Ölüm bana yabancı değildi. Çocukken birçok yerde cenazelere rastlamıştım. Karaman'da anneciğimin ve ağabeyimin ölüm de acısını tatmıştım. Ömrümün varı babamı sanki hiç ölmeyecek gibi düşünüyordum. Ona ölümü yakıştıramazdım. O benim sadece babam değil, yarenim, hocam, maneviyatım, soluğum, damarlarımda akan kanım, candan öte canımın özüydü. Daha hazır değilim baba, beni şimdi bırakamazsın. Koca adam parmaklarını ellerimden çekti, saçlarımı ve yanaklarımı okşadı. Titreyen parmakları yanaklarımdan çeneme doğru indi. Sakalımı sıvazladı ve o an, sadece bir tek an için babamın sağlıklı günlerine geri döndüğünü düşündüm. O kadar tanıdık, o kadar kısa bir okşamaydı ki nefesimi içli içli çektim. Tek istediğim bu anı yakalamak, sonsuza kadar durdurmak, asla büyümemek, asla yaşlanmamak, babamdan hiç ayrılmamaktı. Ciğerimin acısı tek bir gözyaşı halinde yanağımdan aşağıya doğru süzülerek babamın parmağının üzerine damladı. Ağlama yavrum. İnsan yaşadığı hayata uygun bir şekilde ölür ve ölümüne yakışan bir şekilde uğurlanır. Ben huzur içinde öleceğim. Ne kadar güçlü oldun, ne kadar çok umut vaat ediyorsun. Yüce atların söylediklerini hatırlıyor musun? Biz Nişabur'dayken sen küçük bir çocuktun. Seni benim arkamdan yürürken görünce ne demişti, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum baba. Allah'a hamdolsun. İşte büyük bir nehir, arkasından kudretli bir okyanusu sürükleyerek geliyor, demişti. Kudretli okyanus olacaksın ve bütün dünyayı aşk sularında bereketlendireceksin. Benim yerimi alacaksın. Dünya susamış insanlarla dolu. Dine susamış insanlarla mı? Evet, çoğu buna susamıştır. Tasavvuf kasesiyle susuzluklarına su ver. Elimi tuttu ve azalan gücünün izin verdiği kadar güçlü şekilde sıktı ama artık yorulmuştu. Şimdi Kur'an okuyacağım. O gece secdeye varıp o kadar çok dua ettim ki gözyaşlarımla sırılsıklam olan sakalım donarak beton zemine yapışmıştı. Ama babam yine de asli vatanımıza hicret etmişti. Sevgilisine kavuşmuştu. Annem seneler önce beni öksüz bırakmıştı. Şimdi de yetim kalmıştım. Bahaettin Veled'in vefatından sonra şehir halkı günlerce dualar, aşr-ı şerifler okuyarak mateme büründüler. Ramazan bayramı kasvetli bir hava içerisinde geçiyordu. Beni kimsenin sözü teselli etmiyordu. Eşim Gül Hatun, Gevher Banu, bir yandan beni sakinleştirmeye çalışıyor, diğer yandan da kayınpeder için ağlıyordu. Babam eşim için çok muhterem bir adamdı. Gelinine çok güzel davranmış ve onun manevi terbiyesinde emek sarf etmişti. Eşimin endişesi benim ruh halimdi. O kadar çok sevdiği adam gitmiş, yerine yüzü kül gibi olmuş biri gelmişti. Bu onun kocası değildi. Onun kocası güçlü, genç, hayatı çehresi kadar yumuşak, kolay gülen, zor üzülen bir adamdı. Şimdi ise onu rahatlatmak için gösterdiği her gayret boş veya rahatsız olmuş bakışlarla karşılaşıyordu. Onun bir zamanlar mutlu bakan gözlerinin artık acıya hiç sabrı kalmamış olduğunu gördüğü zaman bu ölümün açtığı gediği fark ediyor, ellerini yüzüne kapayıp acı dolu gözyaşları döküyordu. Babamın vefatının üzerinden haftalar geçmişti. Sürekli dua ediyor, oruç tutuyor ve namazla yardım istiyordum. Bedenim zayıflamıştı. Dergahın içinde babamdan yadigar kalan, göz nuruyla yazdığı marif kitabını varıma bastırmış, oradan buraya ayaklıyordum. Ateşbaz çorbalar, tirit, börekler getiriyordu. Yemiyordum. İçimdeki acı gün geçtikçe derinleşiyordu. Dergahın avlusunda oturmuş, çocukluk hatıralarımın gülen yüzü, babamı yad ederken eşim yanıma gelmişti. "Bugün nasılsın Beyzadem?" "Dünyada hiç kimsem yok. Yalnızım." "Ben neciyim, eşin değil miyim?" "Evet, eşimsin ama dostum değilsin." "Baban seni nasıl dostunmuş ki?" Sesinin acımtırak tonu benden merhamet istermişçesine içime işliyordu. Karların örttüğü avludaki kuşlara bakmaya başlamıştım. Minik serçeler bir yandan karınlarını doyuracak yem arıyorlar, diğer yandan soğuktan büzüşmüş duruyorlardı. "Üşüdüm, içeriye geçelim mi?" "Olur, sobayı da ateşlemiştim. Sana bir ıhlamur kaynatayım, iç, iyi gelir." Odaya girdiğimde yan odada oyun oynayan çocuklarımın sesi geliyordu. Gül Hatun çocukların odamızda bıraktıkları tahta oyuncakları toplamakla meşguldü. Ona dönerek, "Odamızı değiştirelim mi? Ayrı mı kalmak istiyorsun?" Sesi bu kez asabi tondaydı. Gülümseyerek ne anlatmak istediğimi yavaş yavaş açıkladım. "Babamın odasına taşınalım. O odanın bende manevi bir değeri var, biliyorsun. Nerede sana yakışan rahatlık? Makamın gün geçtikçe yükselirken niçin rahatımız baş aşağı düşüyor?" "Çocukluk devri bitti hanım. Oyuncaklarımızı arkamızda bırakmalıyız. Babam öldü. Ben onun halefiyim. Sen de benim eşim. İnşallah iyi yaşar, Allah'a ve insanlara en iyi şekilde hizmet ederiz." "Ya çocuklarımız? Çocukluklarını yaşamasınlar mı? Onlar da bahçeli, geniş konaklarda, eşyaları bol, mutfağı dolu bir şekilde yaşamasınlar mı?" Odanın penceresini örten örtüyü kaldırdım ve başımla eşime dışarıya işaret ettim. Gece şiddetli bir kar fırtınası olmuş, kar şehrin bütün sokaklarını ve evlerin damlarını kaplamıştı. İkimiz de bu ani güzellik karşısında tutulup kaldık. "Çocuklarımızı çağır. Sultan Veled, Alaaddin, buraya gelin." Çocuklar koşarak geldiler ve aramıza yanaştılar. İkisine de sarılıp başlarını okşadım. Onlar da babalarını gülümserken görmenin sevinciyle gülüştüler. "Babam gibi bir baba olmak hayatımın gayesidir." Çocuklar gözyaşlarımı görmesinler diye başımı çevirdim. Gül Hatun, Bahabeled'in ölümünün benim için bir cevizin sürgün verebilmek için çatlaması gibi acı verici ama aynı zamanda gerekli olduğunu biliyordu. Hiçbir erkek babası ölünceye kadar gerçek olgunluğa kavuşamaz. Bahabeled gibi bir adamın oğlu da adını taşıdığı kişiyi defnetmeden kendi hayatının gayesine tam olarak eremezdi. Bahabeled'in vefatı beni artık kendim olmaya götürecek yolu açmıştı. Arkadaşım Sadrettin Konevi'nin medresesine gittim. Tasavvuf konusunda derin bilgileri vardı. Üvey babası Muhittin Arabi öldüğünde benim gibi bir çıkmaza düşmüş müydü? Nasıl atlatabilmişti? Ondan bilgi ve tavsiye almam gerektiğini düşündüm. Ne yapmam lazım gelir? Babamın makamı boş. Onu nasıl doldurmalıyım? Baban olamazsın ama kendin olabilirsin. Niçin endişeleniyorsun? Sen Konya'nın en saygı duyduğu bir babanın evladısın. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Konya'da senden daha fazla bilen hiç kimse yok. Ben hala çırağım. Şam'a gideceğim. Terbiyemi tamamlamama yardım edecek bir şeyh bulacağım. Ama senin yerin burası. Bekle. Allah seni yar ve yardımcısız bırakmayacaktır. Dergahı aç, halk eskisi gibi gelsin. İnsanlar dergaha, senin babana olan ihtiyacından daha çok muhtaç. Babamın vefatından tam bir ay sonra dergahın kapısını açtım. Yol gösterilmesi için haykıran insanlara merhamet dolu gözlerimle baktım ve verdiğim kararın zorlaşacağını hissettim. Babamın medresedeki yerini almam, vaazlar verip anlaşmazlıkları gidermem, gerekli fetvaları vermem şu an yapacağımdan çok daha kolaydı. Ama yolum önümde açıkça çizilmişti. Kitaba bağlı alimlerin yolu bana göre değildi. Babamın öğretmiş olduğu her şey beni bu seçim anına hazırlıyordu ve yol her ne kadar engellerle kaplı olsa da ilk adımı attım. Kalabalığı sakinleştirmek için ellerimi öne doğru uzatarak Size öğretecek hiçbir şeyim yok. Konyalıları seviyorum ve inşallah bir gün babamın yerini alacağım. Ama o gün gelinceye kadar dudaklarım mühürlü kalmalı. Dergahın dış kapısını kapatıp sanki kalabalığın yüklenmesini bekliyormuşçasına kapının arkasına sırtımı dayadım. Olup bitenleri şaşkın bakışlarla seyreden Gül Hatun, ''Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Babanın medresedeki yerini almazsan nasıl geçiniriz?'' ''Allah'ın yardımıyla.'' Ne yaptığımı düşününce cesaretimi kaybeder gibi oldumsa da emin olduğum tek şey bu insanlara bir yol gösterici olmaya hazır olmadığımdı. Babamın bilgisinin sınırlarına dayanmış ve tek öğrendiği şey gerçek sınırların çok uzaklara, bilinen mesafelerin ötesine uzandığım olmuştu. Bir insan kendisi kaybolmuşken insanları nasıl yönlendirebilirdi ki? Böylece kitapların arasına gömülüp kayıp bir yolcunun umutsuzca haritanın üzerine kapanıp yolunu araması gibi cevaplar aramaya başladım. Tasavvuf, hadis, fıkıh ve tefsir alanında ne kadar kitap varsa gün boyu gece sonlarına kadar ezberlemeye çalışıyordum. Hakim Senai, Feridüddin Attar, Harakani, Ahmet Mütenebbi ve babamın marifi başta olmak üzere kütüphanedeki kitaplarla yatıyor, onlarla kalkıyordum. İçimdeki boşluğun cevaplarını sayfa aralarında arıyordum. Halk ise benim babamın vazifesini taşımaktan korktuğumu düşünüyordu. Konya durum değerlendirmesine başlamıştı. Bazıları babasının faziletine sahip değil ve utanıyor dediler. Bazıları babasına üzüldüğünden katılaştı. Yaralarının iyileşmesi için rahat bırakın dediler. Ama bize karşı görevleri var diye karşı çıkanlara bir kısmı şunları söylüyordu. Hisleri her ne olursa olsun onları bir kenara koymalı. Onun babası sadece Baha Veled değildi. Hepimiz ona babalık yaptık. Onu giydirdik, doyurduk ve bugünler için yetiştirdik. Şimdi borcunu ödemeli. Seydam geliyor. Hoşlanmadığına tahammül sabır değildir. Sevdiğine kavuşamayacağını bilsen de kavuşacakmışçasına gayret etmendir. Bırak sabır sana sabretsin ki acıyı bal eyleyesin. Seyyid Burhanettin Belh şehrinde babamdan tasavvuf terbiyesi almıştı. O kadar başarılıydı ki babam onu benim lalam, eğiticim olarak tuttu. Seyyid Burhanettin ile aramızda hem hocanın hem de talebenin huzur duyduğu bir yakınlık vardı. Benim yetişmem için çok gayret gösteriyor, ne fazla zaman ayırmaktan ne de fazla çaba harcamaktan şikayet ediyordu. Hafızlığımı babam sağlamıştı, lalam da ezberindeki surelerin tefsirlerini anlatıyordu. Siyer-i Nebi derslerimizde peygamberimizi anlatırken gözyaşlarını tutamazdı. Peygamberimizin ve sahabenin hayat bilgilerini tas tamam öğretmişti. Tasavvufu olan rağbetimi bildiğinden sürekli sufi menkıbeleri anlatırdı. Sufilik hikayelerini anlatırken ağzından bal damlıyordu adeta. Arapça ve Farsça kitapları onunla birlikte okuyorduk. Seyyid Burhanettin 4 yıl hocalığımı yaptı. Hiç evlenmemişti ve beni evladı gibi seviyordu. Bazen derslerimizi medresenin kubbesine yakın oturarak yapardık. O ise ders anlatırken uzaklara doğru dalar giderdi. Elini alnına koyup gözlerini kısarak çöllere bakardı. Sanki çöl onu çağırıyordu. Sonunda Baha Veled'den görevinden azat edilmeyi rica etti. Babam onun bu arzusunu geri çevirmedi. Vedalaşmak, helalleşmek için bana geldiğinde arkadaşlarımla hüsnü hat meşkindeydim. Celaleddin'im, çöllere gidiyorum. Helalleşerek vedalaşalım. Niçin gitmen gerekiyor? Çölde ne var? Allah orada. Allah her yerdedir. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Bazı zamanlar vardır ki insanlarla geçirilmesi lazımdır. Ama başka zamanlar vardır ki yalnızlık gerektirir. Şimdi benim yalnızlık zamanım. Yine buluşacağız. Başıma hafifçe dokundu, alnımdan öptü ve dua okuyarak gözden kaybolup gitti. Kalbimi buruk bir hüzün kapladı. İçimden bir ses yine karşılaşacağımı söylüyordu. Ardından dualar okudum, el salladım. Onunla çölde karşılaşmış olanlar, yamalı hırkasıyla çöllerde yalnız gezen ve dostluk sunulduğunda ortadan kaybolan bir adamdan başka bir şey olduğunun farkına varabildiler. Allah aşığı olan bu adam yıllar boyunca durmaksızın zemini süpürüp geçen ve arkasında hiçbir şey bırakmayan bir kum fırtınası gibi çöllerde dolaşıp durdu. Zamanla Seyyid Burhanettin'in canının cürufu yanıp gitti, ellerinden ayaklarına kadar ışık saçmaya başladı ve aşıklar kendilerini ona doğru cezb olurken buldular. Bu sefer o da onlara direnmedi. Kum fırtınası Seyyid Burhanettin'i silmişti. Karınca yok olmuş, geride sadece sonsuzluğun örtüsü kalmıştı. Seyyid Burhanettin adlı kişi ölmüştü ve onun yokluğundan doğan boşluğa diğer insanlar adım atabilirlerdi. İşte bu sıralarda kendisini Kufe'de buldu. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 68. Devamı 7. ayrımda.